Sayfa 217. Yüreğimdeki kuşlar yine kanat vurdu arka arkaya. Lobinin ucundaki bankta Celeste otururken gördüm. Sanki kurtarıcıma ulaşmış gibi hissettim. Yabancının yüzünden çok hızlı geçirdiğim bir bakışla cevapladım. Size iyi akşamlar dilerim. Ve mürebbiyemin olduğu köşeye doğru hızlı ilerledim. Kulaklarıma gelen ses hem çok uzaklarda hem de çok yakınımdaydı. Yarın öğlen saat 1'de sizi bekliyor olacağım. Celeste beni gördüğü an yerinden kalkmıştı. Merakını giderdin mi küçüğüm? Ama senin yanakların kıpkırmızı, iyi misin küçüğüm? Ateşlenmiyorsun inşallah. Elini alnıma koyduğunda gözlerimdeki karmaşayı okumasından korkarak gülümsemeye çalıştım. Büyütülecek bir şey yok Celeste'cim, sadece kapıdaki görevliyle biraz didişmek zorunda kaldım, ondandır. Değdi mi bari? Sanırım dedim gülerek. Deyip değmediğini bilmiyordum. Bir kez gördüğüm bir yabancının hayatımda ne yeri olacağını hiç bilemiyordum ama en azından orada bulunmuştum. Muhakkak bir sebebi vardı. Zamanla öğrenirdim nasılsa. Celeste'le asansörde öpüşüp ayrıldıktan sonra odama giderken kocama kavuşmak için sabırsızlanıyordum. Onun girift, gizli hayatını yeni yeni öğreniyor olmama rağmen varlığının, aşkının beni başka yabancı sulara açılmaktan koruyacağına inanıyordum. Yosun yeşili gözlerin derinliği beni ürkütmüştü. Suite'in kapısını açtığımda Nesim'le bir misafiri ellerinde içki kadehleriyle kanepede yan yana oturmaktaydı. Nesim hemen ayağa kalkıp yüzünde kocaman bir tebessümle kadehini bırakmadan bana doğru geldi. İşte benim küçük sevgilim. Parasolümü bırakıp şapkamı çıkardım. Kocamın açtığı kolları arasına sokuldum. Alnımdan öpüp elimden tuttu ve ayağa kalkmış olan sarışın yabancının durduğu yere ilerledik. İngilizce konuşuyordu. Sevgilim, seni çok eski arkadaşım Nigel Harrington ile tanıştırayım. Gülümseyerek elimi uzattım. Nigel, işte benim muhteşem küçük sevgilim, karım Hüma diye devam etti kocam neşe içinde. Aa evet, Paradiso Apoda dedi Latince, elimi nazik bir reveransla dudaklarına götürüp. İsmimin anlamını öğrenmişsiniz dedim. Madam, ne isminizin anlamı ne de sevgili dostum Nesim'in anlattıkları güzelliğinizi yeterince tarif etmeye kâfiymiş. İnce zarif yüz hatlarına pastel mavi gölgeler düşmüş gibi bakan gözlerinde sanki kendini saklamak isteyen puslu bir perde vardı. İltifatlarına karımın aklını çeleceğini sanmıyorsun umarım dedi Nesim gülerek. Bu meyanda elini arkadaşın omzuna koymuştu. Nigel'ın rahatsızlık duyduğunu ama bir tavır alamadığını görebiliyordum. Benim karşımda nasıl daha tabii görünebileceğini henüz kestirememiş olmalıydı. Biz birer malt viski içiyoruz sevgilim, sen ne arzu edersin? Nesim'in mutluluğu hoşuma gidiyordu. Onu hep görmek istediğim gibiydi. Parmak uçlarıma kalkıp dudağına bir öpücük kondurdum. Teşekkür ederim sevgilim dedim. Ben bir banyo yapmak istiyorum. Hem siz eski arkadaşlar muhakkak konuşmak istediğiniz çok konu vardır. Bunu söylerken Nigel'ın gözlerindeki perdeye asılır gibi hissettim kendimi. Bakışlarımla, gülüşümle ona kimin nereye ait olduğunu hissettirmek hoşuma gitmişti. Müsaadenizle dedim. Tanıştığımıza memnun oldum Mr. Harrington. Nigel, lütfen. Vedalaşmana gerek yok dedi kocam. Nigel bizi akşam yemeğine davet etti. Hep beraber olacağız. Celeste'in odasına da bir mesaj gönderdim. Ah ne hoş, teşekkürler Nigel derken içinde bulunduğum sahneye tamamen hakim olduğumu hissediyordum. Yatak odasına geçip kıyafetlerimi çıkardıktan sonra banyoya girdim. Küvetin bronz ve pirinç musluklarını açıp suyu ayarladım ve aynanın önündeki şişeden döktüğüm parfümlü tozla suyun dolarken köpürmesini izledim. İçine uzanıp bedenimi okşayan kadifemsi temasa teslim olunca aniden uzun zamandır olmadığı kadar bir durgunluk, sakinlik hissiyle sarıldım. Fark ettim ki son dönemde kontrol dışı bir hızla yaşamaktaydım. Aşık oluşum, genç kızlıktan kadınlığa geçişim, daha kendi bedenimi tanıyamadan evlendiğim erkeğin gizli kalmış cinselliğini keşfetmem ve onu kabullenişim, sahiplenişim, Londra yolculuğu, hepsi baba evimdeki sakin, temkinli hayat tarzından sonra baş döndürücü bir hızla beni sürüklemişti ve birkaç gün sonra da yeni dünyaya, yeni bir yolculuğa çıkacaktık. Sonra... Bilemiyordum ama bir anda suyun içinde yatarken hareketsizliğimden, sessizliğimden huzur bulduğumu, düşüncelerimi dinleyebildiğimi fark ettim. Parmak uçlarımla köpüklerin arasında anlamsızca şekiller çizerken suların renginde birdenbire müzedeki yabancının gözlerini görür gibi oldum. Yosunlu bir gölün sularından beyaz bulutlara bakan gözler. Suyun içinde çıplaklığımla onun gözlerinin bir arada olması fikrinden ürkerek titredim. Yüreğimden yine o kuş çırpıntıları geçti ve kendi kendime kararımı tekrarladım. Hayır, yarın müzeye gitmeyecektim. Yosun gözlü yabancıyla hiçbir işim olamazdı. O akşam hep beraber çıktığımız yemekte ve sonra St. James'in barında harika vakit geçirdik. Nesim'in benimle ilişkisinde hiçbir değişiklik olmazken arkadaşının zaman zaman kaçamak bakışlarla bizi göz hapsinde tuttuğunu görebiliyordum. Ama mutsuz, huzursuz kimse yoktu aramızda. Celeste bile İstanbul'daki mürebbiye ciddiyetinden kurtulmuş, şimdiye dek duymadığım kadar çok kahkaha atmaya başlamıştı. Sanırım hepimiz gerçekleri dışarıda bırakıp kendi küçük mutluluklarımızı yakalamıştık. O geceden sonraki günler çevremizi sarmış olan o kaotik ruh haline inat son derece güzel geçti. Nesim'in birçok arkadaşını tanıma fırsatım oldu. Hep beraber gidilen piknikler, av partileri, konserler ve Nigel'ın Hampstead'deki aile malikanesinde geçirilen hafta sonu. Bana birdenbire Londra'yı ve kocamın arkadaşlarını sevdirmişti. Ne var ki bu grup beraberlikleri her zaman aldırmaz kahkahalarla geçmiyordu. Uzun sohbetlerde Almanların dünya sulhu için ne büyük bir tehlike teşkil ettiği konuşulurken İtalyanların Trablus vahşeti ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı arkadan vurma planları da eleştiriliyordu. Ancak birkaçı dışında hepsi dünyayı ancak İngiliz politikasının kurtaracağına inanırken Nesim, Nigel ve birkaç arkadaşının dışında kimse İngilizlerin sömürgecilik politikasını ve Balkanlar üzerinde Osmanlı'ya yönelik perde arkası oyunlarını tartışmak dahi istemiyordu. Onlara göre dünya İngilizlerin istediği gibi yaşarsa mutlu olacaktı. Bazen bu tartışmalar öyle hale geliyordu ki ertesi gün nasıl tekrar birbirlerinin yüzüne bakıp konuştuklarını hayret ediyordum. Sanırım huzurlu devirlerden gelen uzun senelerin arkadaşlığı bağlarını koparmalarını engelliyordu. Birkaç keresinde Nesim'in kulağına eğilip keşke babam burada olsaydı da bunlara bir çift laf etseydi demekten kendimi alamadım. İşte o tartışmalarda Londra'ya geldiğim zaman hissettiğim ama tarif edemediğim havadaki o görünmez varlığın nedenini anladım. İngiltere büyük bir harbi bekliyordu. Aynen İstanbul'da babamın ve arkadaşlarının beklediği gibi. Bu arzunun getirdiği bir beklenti değildi. Kaçınılmazı bekleyişti. Hem Hampstead'deki son gecemizde Nesim'i böyle bir trajedi yaşadığımız takdirde bir daha göremeyebileceğim endişesiyle kucakladım. Onu her haliyle kabul etmekte, onun seçimlerini paylaşmakta bir kez daha kararlıydım. Yeter ki yanımda olsun. Ağustos'un son günüydü. SS Coronia ile New York'a yola çıkmamıza bir gün kalmıştı. Otel odamızda Celeste'in yardımıyla kıyafetlerimizi valizlere yerleştirmekle meşguldüm. Nesim New York programımızla ilgili son işlemleri halletmeye gittiği bankadan sevinç içinde döndü. ''Sana bir sürprizim var küçük sevgilim.'' dedi. ''Sürpriz mi?'' ''Evet, Londra'da 2 ay daha kalıyoruz.'' ''Programı mı değiştirmişler?'' Hayır, ben biletlerimizi değiştirdim. Yarın Coronia ile gideceğimize 1 Kasım'da Lusitania ile gidiyoruz. Bu değişikliği bana sormamış olmasına biraz kırılmıştım ve herhalde belli de etmiştim. Küçük sevgilim, bana Londra'yı ve benim buradaki hayatımı tanımak istediğini söylemiştin. Sonra anladığım kadarıyla arkadaşlarımı da sevdin, şehri de. Ben de sana 2 ay daha fırsat yaratabildiğim için memnun olacağını sanmıştım. İstersen hemen gider değiştiririm. Hem diğerlerinden 2 gün daha hızlı gidiyor Lusitania. Güldüm onun bu çocukça zorlamasına ama içerlediğim çok belliydi. Yani denizde 2 gün kazanmak için karada 2 ay mı bekleyeceğiz? Ya New York'taki programımız, benim okulum, senin işin? Masadaki karaftan kendisine konyak doldurmak bahanesiyle gözlerini benden kaçırarak konuşmaya devam etti. Her şeyi ayarladım sevgilim. Telgrafları çektim gerekli yerlere. Sen sadece bir sömestr geç başlayacaksın. Kaydın geçerli. İşe gelince mektep arkadaşım Ezra Stein benim adıma gerekli ayarlamayı yapacak babasıyla. Huzursuz olmuş, birden yine evinden ayrı yalnız kalmış küçük bir çocuğun ruh haline girmiştim. Kafamda Londra macerasını artık geride bırakmaya hazırlanırken önümüze uzanan 2 koca ay kabus gibi basmıştı. Elimdeki kıyafetleri bırakıp yanına geldim. Her şeyi planlamışsın bile, bana hiçbir şey sormadın. Bakışları halen tedirgindi. Seni mutlu edeceğimi sanmıştım. Londra'da o kadar eğleniyordun ki sürpriz olur diye düşünmüştüm ama istiyorsan hemen değiştiririm tekrar. Beraber geçireceğimiz koca bir ömür içinde 2 ayı düşünerek yaptığım kaprisin anlamsızlığına karar verdim. Gülümseyerek onun kolunu okşadım. Hayır dedim. Hayır, Lusitania ile gidiyoruz. Sonra Celeste döndüm. Sevgili Celeste, valizleri boşaltıyoruz tekrar canım. Nesim rahatlamış bakışları yeniden parıldamıştı. Bayılacaksın sevgilim. Atlantik'in en hızlı ve en zarif gemisi. Herkesin dilinde bu transatlantik. Biliyor musun? Almanların 1897'den beri Atlantik üzerindeki hegemonyasını silmiş süpürmüş. İşte bu muhteşem Lusitania ile ver elini New York. Tarihe geçecek bir gemi ve ileride torunlarına anlatacaksın bu muazzam kuyuyla yolculuk yaptığımızı. Torunların derken, sadece bana mal etmesin yadırgamama rağmen o kadar tatlıydı ki ona kızdığım o birkaç saniye için bu defa kendime kızdım. Ve tabii hep Lusitania'nın tarihi hangi öyküyle geçeceğini hem de Nesim'in kaderini Lusitania ile ne şekilde buluşacağını bilemezdim. Ben sadece ondan doğuracağım lacivert gözlü siyah dalgalı saçlı çocuklarımı düşünüyordum o an. Ve onların lacivert gözlü siyah dalgalı saçlı çocuklarını. Erteleme kararından sonra ilk iş olarak babama programımızdaki değişikliği haber vermek üzere uzun bir mektup yazdım. Tabii Nesim'in yaptığı İmrivaki'den hiç bahsetmedim. Onları ne kadar özlediğimi ama çok mutlu olduğumuzu, Londra'yı, bütün müzelerini, galerilerini gezmeden terk etmeye gönlümün razı olmadığını, üniversitem için babamın meraklanmamasını, Nesim'in her işi hallettiğini ve bizimle 2 ay için daha St. James Palace'ın adresinden haberleşebileceklerini yazdım. 3 gün sonra resepsiyonda İstanbul'dan gelen mektubu verdiklerinde heyecanla açtım. Birden aramızdaki mesafeyi unutmuş, benim son mektubuma cevap geldi zannetmiştim. Halbuki bu babamın ayın 16'sında yazmış olduğu bir mektuptu. Gözlerimde yaşla uzun uzun bana olan özlemlerini, evin nasıl sessiz ve boş kaldığını, hiçbir misafirin, kimsenin kahkahasının benim boşluğumu doldurmadığını yazan satırlarını okudum. Göz bebeğim diyordu. Merdivenden koşan ayak seslerini, piyanoda bitmek bilmeyen etütlerini, hayal gücünle yarattığım melodramları, hasılı seni özlüyoruz diyor. Sonra İstanbul'dan, ailemizden haberler veriyordu. Pierluti İstanbul'a tekrar gelmiş ve kendisi için düğünümün yapıldığı Summer Palace'ın terasında 15 Ağustos'ta bir ziyafet tertiplenmişti. Ancak Ramazan'ın 12. gününe denk geldiği için davet saati iftarla birleştirilip tertiplenmişti. Tabii diyordu babam, senin düğün akşamının alakası yoktu ama enteresandı. Gazeteciler arasında baş muharirlerden Babanzade İsmail Hakkı, Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet, Ajans Müdürü Tosun Bey, Matbuat Müdürü Rauf Ahmet, Muavini Hikmet Nazım ve Enis Tahsin Til Beyler, Fransız gazetelerinin İstanbul muharirleri dahil birçok da gazeteci vardı. Ancak iftar saati yaklaşmasına rağmen Monsieur Lotte ortalarda görünmediğinden ortalığı bir telaş sardı. Ancak iftara 5 dakika kala otelin iskelesine 4 çifte bir piyade kayığı yanaştı ve kayıktan fesli bir genç atladı. Anlaşıldı ki bu zat Pierre Lotte'nin ta kendisidir. Hepimiz onu karşılamak üzere iskeleye indik. Daha takdim resmi bitmemişti ki top atıldı ve iftar sofrasına geçildi. Sofra anneciğinin kurduklarına benzemese de güzel tertip edilmişti. Yemekler de annenin menülerine benzemese de gelenleri memnun etti. Yabancılar için abartılı sayılabilecek oldukça ağır bir seçimdi. Sebzeli tavuk çorbası, börek, kuzu dağ kebabı, Edip salatası. Türk matbaatı tarafından verilen bir davet için mükemmel bir at değil mi? Çerkez tavuğu, bamya, amber bu pilavı, kavak yoğurdu, vezir parmağı, dondurma, meyve, şekerleme. Ramazan münasebetiyle içki servisi yapmamışlardı. Şerbet ve ayran ikram edildi. Sofradan kalkıldığında herkes şişkinlikten şikayet ediyordu. Tabii bunu daha yerken düşünmeleri lazımdı. İşin enteresanı Monsieur Lotte'yi fotoğraflarından ve uzaktan gören, hatta yürüyüşündeki duruşundaki dinçliği izleyenler onu çok genç zannedebilir. Ama o kadar yakından görünce aslında genç gözükmek için biraz da çabaladığını fark ettik. Yüzünde hafif bir makyaj dahi vardı. Ama Türklere olan sevgisi, inancı, hayranlık derecesine varan bağlılığı gözlerime yaş getirdi bir kez daha. Bu arada canım göz bebeğim, ben senin yüksek tahsil yapman için yurt dışında okumanı garantiye almışken, burada da enteresandır harp ve parçalanma ruh halinin hakim olduğu bu devirde kadınları umumi hayatın dışında bırakmaya azimli taassuba inat, kızlar adına yeni nefes alacak alanlar yaratılmakta. Gerçi yine de cesur ailelerin istifade edebileceği imkanlar ama olsun. Her şeyin bir başlangıcı vardır. İstanbul Üniversitesi'nde kız öğrenciler için bazı yüksek kurslar açıldı. Kızların da teknik mekteplerde okuyabilmeleri, yurt dışında eğitilmeleri üzerine tartışmalar sürüyor. Kurucuları ve bütün yazarları kadın olan Kadınlar Alemi dergisindeki ateşli kadın hakları yazıları eskisi kadar itiraz görmüyor. Hele Belkıs Şevket Hanım'ın askeri uçakla İstanbul üzerinde uçup kadın haklarına dair beyannameler dağıtmasından sonra taassubun gittikçe kendi kabuğuna çekilmekte olduğunu izliyoruz. Enteresandır, Balkan bozgununu batıya fazla yanaştığımızdan dolayı ceza olarak gören bir takım İslami kesimlere nazire gibi Balkan Harbi'nden itibaren Türk milliyetçiliği ve kadın hakları savunuculuğu bayrak açtı gidiyor. Döndüğünde burada çok farklı bir Türkiye bulabilirsin. Bütün bunları memleketinden bir haber yaşama diye anlatıyorum diye devam ediyordu babam. Onun döndüğünde ibaresinin pek üzerine durmadım. Bana hitaben yazdığı mektupta sadece bana hitap etmiş olduğu için de herhalde. Nitekim mektubun sonunda Nesime ve Celeste sevgilerini, selamlarını gönderiyordu. Düşüncelerinin yeni şartların yaratacağı yeni ihtimaller de sadece beni mi yoksa üçümüzü birden mi kapsadığını tam anlayamamıştım. Sonbaharla birlikte erkenden kararan Londra'nın sisli, puslu ve ıslak havasından haz etmemiştim. Ne kadar keyifli vakit geçirirsem geçireyim havadaki matem rengi içime eziyordu. Tek teselim Nesim'in benden hiç ayrılmamasıydı. Artık Londra'dan gideceğimiz günü iple çekiyor, o arada yeni bir program değişikliği olmaması için dua ediyordum. Nigel'la neredeyse her gün beraber oluyorduk. Onu sevmeye ve gözlerindeki yüzünden dolayı acımaya başlamıştım. Aslında birbirimizden fazla bir farkımız yoktu. İkimiz de sevdiği erkeğin biri eski, biri yeni hayatını kabullenip sırf aşkından uzak kalmamak için diğerinin varlığını tahammül ederek başlamıştık ilişkimize. Burada beni daha iyi konumda tutan en son seçilen ve farklı cinsten olmamdı. Onun Nesim'i ne kadar özleyeceğini ve yalnızlık çekeceğini tahmin edebiliyordum. Dolayısıyla özellikle ayrılmaya çok yaklaştığımız o günlerimizde ona karşı sıcak ve dostane yaklaştım. Nihayet Londra'da son gecemizdi. Nesim'in kalabalık bir arkadaş grubuyla çok şık bir akşam yemeği yemiştik. Nigel bizi otele bırakırken vedalaşmak üzere yanağımı uzattığımda beni öptü ve "Yarın sabah istasyonda görüşürüz, Paradiso Apo'da" sözleri kulağımı yaladı. "Hiç zahmet etme Nacil, çok erken gidiyoruz istasyona." "Zahmet mi?" Elimi bırakmadan kocama döndü. "Nesim, inanamıyorum sana. Söylemedin mi?" Yine bir şeyin dışında bırakılmış olmanın huzursuzluğunu kapamaya çalışan yama bir gülümsemeyle kocama baktım. Gözlerini benden kaçırarak ve tabii görünmeye çabalayarak konuştu. Nigel da New York'a gidecekti. O da aynı gemide yer bulmuş. Tamamen hoş bir tesadüf. Hoş bir tesadüf mü yoksa iyi bir planlama mı? Bir an için yüreğim çimdiklenmiş gibi oldu. Zihnimden bir kez daha süratle Nesim'in itiraflarını dinlediğim gece verdiğim karar geçti. Bu anın geleceğini bilerek verdiğim karar. İlk karşılaşmamızda şüphelendiğim ama emin olamadığım kaçınılmaz. Nigel'ın gözlerindeki pus bir an için aralandı ve ardındaki tabloyu görmeme müsaade etti. Kendimin yedek role düştüğünü görüyordum. İçimden bir ses, "İşte Adrianus karşında," dedi. Karşılaşınca ne yapacağımı hep merak ettiğim sahne gelmişti. Hayretle kıskançlık yerine içten içe heyecan ve mutluluk duyduğumu fark ettim. Çünkü ben onun kimliğini değilse bile varlığını biliyordum ve beklemekteydim. Buluştuğumuz gün onunla mücadele etmek üzere kararlı ve hazırlıklıydım. Oysa benim düşüncelerim Nesim'i ne kadar kabullendiğim ve istediğim, onunla olmak adına neler yapabileceğim Nigel'a çok yabancıydı. Kendimi düşmanı tanıyarak savaş alanına çıkan bir komutan gibi hissettim. Gerçi henüz onun küçük oyunlarını bilmiyordum ama ne olursa olsun içinden kendime uygun bir karşı oyun çıkarmaya hazırdım. Babamdan satrancı öğrenmiştim. Zihnimden süratle geçen bu düşüncelerle rahatladım ve yüzüme samimi bir gülümseme yayıldı. "Gerçekten harika bir tesadüf," dedim. Elim halen Nigel'ın elindeydi. "Nigel, senin de bizimle yolculuk yapıyor olmandan ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Harika vakit geçireceğimizden eminim." Pervasız bir iç rahatlığıyla vedalaşmamın kocamı ama özellikle arkadaşını ne kadar şaşırttığını görebiliyordum. Bu bana daha da keyif veriyordu. "O zaman sabaha görüşmek üzere," diyerek Nigel'ı yanağından bir kez daha öptüm ve muzip bir gülüşle ekledim. "İyi geceler Adrianus." Yarattığım şaşkınlıktan memnun lobiye girdim ve beklemekte olan Celeste'e doğru ilerledim. Nesim bizimle asansörün kapısında buluşup yukarı çıkarken kibarca tebessümlerin dışında aramızda tek kelime edilmedi. Celeste iyi geceler dileyip kendi katımıza çıktığımız anda Nesim koluma girerek sordu. "Neydi o Allah aşkına Adrianus vedası?" Gülmeden edemedim. "Doğru değil mi?" dedim. Esprini izah edemedim Nacil'a. "İyi," dedim. Onun koluna daha sıkı sarılarak yürürken, "hem de çok iyi. Zira Nigel aramızdaki her şeyi anlamak zorunda değil. Unutma sevgilim, sen ve ben bir takımız. Nigel ise senin geçmişinin bir yüzü. Seni o kadar seviyorum ki sen sevdiğin için Nigel'ı da seviyorum. Ama benim onu neden ve nasıl kabullendiğimi ona anlatmak zorunda değiliz. Odamıza girdiğimiz an Nesim'in huzursuzluğu su yüzüne çıkmıştı. Rahat değilim dedi. Topuzumun firketelerini çıkarmaya başlamıştım. Neden diye sordum. Senin bu yaşta bu kadar tecrübesiz, deneyimsiz hayatından sonra bu kadar pervasız bir tavırla bütün bu olanları kabullenmen. Önce hikayemi, şimdi de Nigel'ı. Sanki bizleri sahipleniyor gibi tartışmasız, kavgasız hayatına alman beni ürkütmeye başladı. Sen mi benden ürkmeye başladın derken ister istemez güldüm. Ama o kadar ciddiydi ki aynanın önünden ayrılıp yanına gittim ve ellerini sıkı sıkı tuttum. Yüzündeki hüzün gözlerimi yaşarttı. Korkuyorum benim cennet kuşum, senin için korkuyorum. Bu sınırlanamaz hayat şeklimin içine seni çekip mahvetmekten korkuyorum. O kadar güzel, o kadar masumsun ki ve o kadar da kuvvetli. Beni ürkütüyorsun. Bana olan aşkına, tutkusuna rağmen vazgeçemeyeceği tensel zevklerinin ruhumda açacağı yaradan korkan erkeğe sevgiyle baktım. Parmakları dalgın okşayışlarla saçlarımın dalgaları arasında dolaşıyordu. Seni öylesiye seviyorum ve istiyorum diye mırıldandım, alnından yanağına doğru okşayarak. Sonra papyonu çözerken sakin yumuşak bir sesle devam ettim. Daha da mühim olanı, senin de beni ne kadar sevdiğini ve arzuladığını biliyorum. Ve bu kuvvete rağmen sen hala daha bir ikinci lezzet istiyorsan, bundan benim kadar acı çekeceğini de biliyorum. Gömleğinin son düğmesini açıp elimi boynunun sıcaklığında dinlendirdim. İnan dedim. İnan. İçinde yaşadığın o kavgayı hissedebiliyorum. Seni o acıdan korumak için de hep yanında kalacağım. Acıyı çekmeye karar verdiğin günde bunu seninle paylaşacağım ama seni yine de bırakmayacağım. Seni seviyorum cennet kuşum benim. Tanrıçam. Seni seviyorum. Gözlerinde yaşlar parlıyordu. Boynundaki elimi avucuna alıp dudaklarıyla hapsetti. İçimden sevgi seli aktı. İzahı zor anlayış ve vericiliğimin onu anlaşılmaz bir şekilde bana gittikçe bağladığının farkındaydım. Elimi çektim. Parmaklarımı saçların arasından geçirip başını kendime çektim. Dudaklarımı kulağına dayayıp fısıldadım. Sev beni. Ben de acı çekiyorum. Bir kez daha ağlayarak seviştik. Belki aynı sebepten, belki değil. İlk defaki gibi yine sormadım sebebini. Bedenimi tapar gibi seviyor, ruhumu hep istediğim gibi mutlulukla karışık, çaresiz bir dramla besliyordum. Onunla her şeyi yaşamaya hazırdım. Beni şefkatle öpüp örtüyü omuzlarıma çektiğinde günün ilk ışıkları odaya dolmak üzereydi.